Türkiye'deki gelişmeleri yorumcumuz Yavuz Ohan'dan alacağız. Yavuz Bey, iyi geceler size.
İyi geceler, teşekkür ederim, sağ olun.
Önce son bir iki günün gelişmesinden başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Bülent Arınç'ın bir çıkışı vardı. Bugün de Hüseyin Çelik'in başbakan danışmanlığından istifasını öğrendim. O cephede neler olduğuna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
AK Parti de zaten 1 Kasım seçimlerinden önce, hatta 7 Haziran seçimlerinden önce bir yol ayrımı gözlüyorduk. Nasıl bir yol ayrımı? O Abdullah Gül'ün başında olduğu ve Abdullah Gül'e yakın olan isimlerle birlikte Tayyip Erdoğan'dan bir politik ayrışma söz konusuydu. Bülent Arınç zaten kendisine has, nevi şahsına münhasır derler. Öyle bir siyasetçi. Sözünü çok sakınmayan bir isim. Ama tabii ki aynı zamanda uzun süredir siyaset yapan bir isim. Eğer 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin oyu %49,5'lara, %50'lere dayanmasaydı, biz bu süreçte Abdullah Gül'ün liderlik ettiği bir siyasi yapılanmayı da izliyor olacaktık. Ancak 1 Kasım sonuçları bu meseleyi birazcık ileri atmış görünüyor. Buna rağmen Bülent Arınç iki açıklama yaptı. İki açıklamada da AK Parti'de ciddi deprem yarattı, onu söyleyebiliriz. Açıklamaların en sonuncusundan gelelim. Yani genelde başbakana yönelik, dönemin başbakanına, bugünün cumhurbaşkanına yönelik bir takım eleştirileri içinde barındıran son derece dikkatli bir üslup kullanarak açıklamalar yapıyor. O açıklamaları yapma gerekçesi de aslında Bülent Arınç sözü de çok böyle ortadan söyleyebilen bir isim. Geçmişte de başbakanın, Erdoğan'ın izlediği politikaların dışına çıkarak açıklamalar yapabilen yegane isimlerden birisiydi. Bugün de aynı şekilde AK Parti'nin kurucusu ve kendisine yönelik bir takım eleştiriler de var. İşte Manisalı Lawrence eleştirisi bile yapıldı Bülent Arınç'a bu yaptığı açıklamalardan sonra. Ama ben söylediklerimin arkasındayım diyor. Ne söylüyor? Bir kere çözüm sürecinin tekrar harekete geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de çözüm sürecine ihtiyaç olduğunu, çünkü ölüm haberlerinin eksik olmadığını söylüyor. Aynı zamanda bu çözüm süreciyle birlikte HDP'ye yönelik en kritik nokta bu. Uygulamaların doğru olmadığını, eğer Türkiye'de bir barış olacaksa HDP'nin güçlendirilerek bu barışa doğru yol alınabileceğinden bahsediyor. Yani hükümetin uygulamalarının tam tersi istikametinde açıklamalar yaptı. Tabii çok ciddi tepki gördü. Bu tepkiler üzerine şöyle bir cümlesi var. Bu yaşlı çınarın gölgesinde daha kapağı açılmamış çok gerçek vardır dedi.
Biraz yani tehdit galiba.
Evet, hafif tehdit kokan bir açıklama yaptı. Ve ben önümüzdeki dönemde de bu tip açıklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Bundan önce Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalar da hükümete yönelik, uygulamalara yönelik, ama doğrudan aslında baktığımızda bütün bu açıklamalar Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı'nın uygulamalarına yönelik açıklamalar. Biz bu isimleri sadece küskünler deyip çok fazla dikkate almamazlık edemeyiz. Çünkü bu isimler Hüseyin Çelik gibi, Abdullah Gül gibi, Bülent Arınç gibi isimler aslında AK Parti'nin o 2007'deki parlak yıllarında dokusunu oluşturan ve Türkiye'yi de dünyada farklılaştıran isimlerdi. O isimler şu andaki uygulamalardan, hangi uygulamalardan? Bir, Güneydoğu'daki uygulamalardan. İki, çözüm sürecinin bitirmiş olmasından. Üç, HDP'nin PKK ile aynı kefeye konulmasından. Dört, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından. Beş, basına yönelik uygulamalardan. Altı, yargıya ilişkin uygulamalardan şikayetçiler. Ama zaten dünyaya baktığınızda da Türkiye'ye yönelik eleştirilerin üç aşağı beş yukarı bu noktalarda kesiştiği görünüyor. Bülent Arınç, İsrail ile ilgili Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama, bizim de İsrail'e ihtiyacımız var, İsrail de bize. Diyor ki, ben bunu 4 yıl önce söyledim. Burada bir real politik olması gerekiyor. Duygularla dış politika yönetilmez ve içinde bulunduğumuz durumdan hızla uzaklaşmamız lazım diyor. Yani Türkiye'nin yalnızlaşmasından şikayetçi. Ve ben içeride bir kaynamanın işareti olarak görüyorum bunu. Ancak bu kaynama AK Parti'yi nereye götürür? Bana sorarsanız kısa vadede hiçbir yere götürmez. Çünkü AK Parti iktidarından şu anda faydalanan, onunla birlikte yol yürümek isteyen ve onun kontrol ettiği bir medya grubu var. O medya grubu tarafından da zaten ne diyelim, sesini yükselten herkes hainlikle, yol arkadaşlarına ihanetle suçlanıyor. Bülent Arınç da onların arasında. Ama Bülent Arınç bu siyasi geleneğin en önemli isimlerinden olduğu için, geçmişte de bu tip açıklamalar yaptığı için ne kadar söylense de Arınç'ın söylediklerinin parti üzerinde bir etkisi var. Hüseyin Çelik de benzer bir durumda küskünler arasındaydı. Genel başkan danışmanıydı. Ama o da iki yazı yazdı. Son yazdığı yazı Alevilikle ilgili, bir önceki çözüm süreciyle ilgili ve basın özgürlüğüyle ilgili. Bütün bunlar aslında AK Parti içinde bir grubun her ne kadar küskün olsalar da Erdoğan'ın politikalarından kendilerini ayrıştırmak istediklerini gösteriyor. Biz önümüzdeki dönemde biraz daha belki Abdullah Gül'den de farklı eleştiriler duymaya başlayacağız. Bu gidişat, çünkü ciddi bir toplumsal muhalefet de var, bir endişe var, bir kaygı var. O kaygının tercümanı olma yolunda ilerleyecekler gibi bir görüntü var AK Parti içindeki bu grubun. Ama nereye ulaşır? Gerçekten onu tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü çok kısa süre önce bir seçim oldu. %49'la iktidar oldular. Bence ipi koparacak olan başkanlıkla ilgili tartışmalar olacak. Başkanlıkla ilgili meselede Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın arasında bir siyasi farklılaşma var. Cumhurbaşkanı süratle başkanlık sisteminin halk oylamasına götürülmesi için elinden gelen her şeyin yapılmasını istiyor AK Parti'den ve Başbakan Davutoğlu'ndan. Davutoğlu ise bu işi mecliste çözmenin formüllerini arıyor. Oradaki ayrışmayla beraber biz önümüzdeki dönemde AK Parti'de farklı bir tablo görebiliriz diye düşünüyorum.
Buradan spora geçelim. Ahmet Spor, Diyarbakır takımı Ahmet Spor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bursa Spor'la oynadığı maçta ve bu maç sonunda ortaya çıkan bir tablo var. Siyasi gerilimi kapsayan bir tablo. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye yay gibi gergin zaten. Sonuç itibariyle ismi Ahmet olan bir spor kulübü var. Ve bundan yaklaşık 4-5 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmet'le ilgili söylediği bir söz var. Herkesin aklında da bu var. Ahmet de neymiş, ne oluyormuş, ne yapmak istiyorlar? Diyarbakır, Diyarbakır'dır, Ahmet nereden çıkıyor diye. Ve bu sözlerin üzerinden 3-5 ay geçiyor. Türkiye'de bir Ahmet ismiyle kurulmuş spor kulübü Türkiye Kupası'nda turları 1-1-1 atlıyor ve Türkiye'nin ilk 8'ine giriyor. Aynı zamanda Güneydoğu'da operasyonlar var, şehit haberleri var ve isim Ahmet olunca buna ilişkin bir alerji de var. Ama o gerilimin bir sonucu olarak görmek lazım. Yalnız sadece onunla da sınırlı değil. Bursa'da bu maç oynanırken televizyondan anlatan spikerin yorumları, Ahmet Spor'dan onlar diye bahsetmesi, Bursa Spor'un ataklarını bir milli maç havasında heyecanla sunması çok ciddi eleştirilerine beraberinde getirdi. Ahmet Spor Başkanı'yla konuşma imkanı da buldum. Kendisinin söylediği sporun barışa hizmet etmesi bizim amacımız ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Yöneticiler arasında bu konuda herhangi bir sorun yok. Gittiğimiz yerlerde çok iyi karşılanıyoruz. Ama tribünlerden gelen tepkiler barışa hizmet etmiyor dedi. Aynı zamanda yayıncı kuruluşun maç anlatan spikerinin davranış biçimi de Türkiye'nin ruh halini gösteriyor. Çünkü A Haber aynı zamanda hükümete ve daha doğrusu Erdoğan'a en yakın televizyon kanallarından birisi. Onların bu olaya bakışı biraz da hükümetin bakışı gibi algılanabilir. Ve bu gerilim aynı şekilde spora da bu biçimde yansıdı. Ancak birçok spor sever de Ahmet'in başarısını alkışladı, onu söyleyebiliriz. Sanıyorum Ahmet'in toplam bütçesi $20 milyon Bursa Spor'un iyi bir futbolcusuna ödediği bonservis ücreti gibi görünüyor. Yani çok zor şartlarda çok önemli bir başarıya imza attılar. Bir ileriye gitmenin de formüllerini arıyorlar görebildiğim kadarıyla ve çok azimli görüyorum. Bunda siyasi motivasyonun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bir kesim doğuda, güneydoğuda yaşananlara insan odaklı bakmaktan uzaklaştı. Bundan 1,5-2 sene önce, 3 sene önce, bilemediniz 3,5 sene önce Türkiye'de şehit haberi vermek bölücülüktü. Bugün şehit haberi vermemek bölücülük haline geldi. Yani maalesef Türkiye'de, basın özgürlüğünü onun için öne çıkartıyoruz hep, maalesef Türkiye'de yöneticilerin, iktidarların pusulası neyi gösteriyorsa gazetelerin, gazetecilerin, hatta spor anlatıcılarının, maç anlatıcılarının pusulası da onu gösteriyor. O pusulanın sonucudur bu.
Evet, bu basın özgürlüğü konusuna geleceğim ama ondan önce bu Cizre'de yeni bir şey var mı onu öğrenmek istiyorum. Bir bodrum katında yaşananlar var, o konudaki yorumlar neler onu da sizden aktarmanızı isteyeceğim. Bir de Başbakan Davutoğlu'nun Sur için bir Avrupa kenti Toledo örneğini vermiş olması var. Bu nasıl yansıdı Türkiye'ye?
Cizre'yle başlayayım çünkü yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyorum Türkiye'de. 90'ları yaşadım. 90'lardaki terörle mücadele biçimini biliyorum. Bugüne kadar geldik. Bugün yapılan terörle mücadele biçimine bakıyorum. Ben 25 yıldır PKK hep vardı. PKK eylemleri hep vardı. PKK ile mücadele hep vardı. Ama 25 yıldır böyle bir olayla karşılaşmadım. Şimdi bir grup çıkıyor diyor ki, arkadaş diyor 31 tane insan, 7'si hayatını kaybetti, bir bölümü yaralı bir evde. Bunları buradan tahliye edelim diyorlar. Evin adresini veriyorlar. Milletvekilleri bu işin içinde. Ankara'da inanılmaz bir trafik var. İçişleri Bakanlığı'nda 3 HDP'li milletvekili 5 gündür mesai harcıyorlar. O tahliyeyi gerçekleştirebilmek için. Ama bir şekilde sonuca ulaşılamıyor. O evden o insanlar tahliye edilemedi. Kendileriyle canlı bağlantı kurma şansımız da oldu. Ve anlatıyorlar. Burada yaralılar var, burada şu var, burada bu var diye. Evet, aldatıyor olabilirler. Evet, o evdekiler PKK'lı olabilir. Ama orada yaralı olduğu fotoğraflarla da kanıtlanmış bir gerçek. Ve buradaki yaralılar Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki bir ilçeden maalesef 8 gündür, 9 gündür tahliye edilemedi. Son 48 saattir, 49 saattir veya 50 saattir de orada ne olduğundan kimsenin haberi yok. Kimse içeri sokulmuyor. Ambulans, belediyenin ambulansı gönderilmek isteniyor, gönderilemiyor. Ve bu da İçişleri Bakanlığı'na canlı olarak dinletilen bir konuşma. Ambulans şoförüne, oradaki emniyet görevlisi ya da asker kimse şunu söyleyebiliyor. Başbakanın emri diyor, Ankara'dan geldi talimat, gideceğiz alacağız. Burada başbakanın talimatları geçmez diyebiliyor. Yani ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. İçeride iddialara göre PKK'nın üst düzey yöneticileri var. Onları kaçırmak için bir plan, proje, program yapılmış ve buna ilişkin bir durum var. Başbakan'a baktığınız zaman ambulanslar oraya gidiyor ve PKK'lılar tarafından saldırıya uğruyor. HDP'lilere baktığınız zaman ambulansın oraya gitmesine izin verilmiyor ve her gidildiğinde emniyetin bir çatışma havası yarattığına ilişkin bir suçlama var. Ama ne olursa olsun sonuca baktığınızda Türkiye'nin bir ilçesinde diyorum yaklaşık 9 gündür 20 küsur tane insan bizi buradan tahliye edin diye canlı bağlantılarla, milletvekillerine başvurularla, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'nda trafikle bir şekilde bu organize edilmeye çalışılıyor ve edilemiyor. Zaten bu görüntü başlı başına büyük bir çarpıklık, büyük bir hayal kırıklığı, vicdan azabı. Ama şunu söyleyebiliriz, sonuç ne derseniz bütün bunlara rağmen. Sonuç şu, bugün HDP'li milletvekilleri son konuşmalarında içeriye telefona kadar ulaşan çatışma seslerini dinlettiler. İnsanların feryatları vardı. Enkaz altında kaldık dediler ve o saatten sonra da herhangi bir temas kurulamadı. Hükümetten yapılan açıklamalarda PKK ve HDP suçlanıyor. HDP'den yapılan açıklamalardaysa hükümet suçlanıyor. Ancak o 30 insanın, ki 31 insandan 7'sinin hayatını kaybettiği bilgisi vardı. 24 insanın akıbetleriyle ilgili son 48 saattir, 50 saattir kimsenin bilgisi yok maalesef.
Bu başbakanın Toledo konusundaki açıklamasına geçersek.
Evet, Toledo'ya geçtiniz. Onda Suudi Arabistan dönüşünde yeni bir süreç başlatılacağı hep konuşuluyor Türkiye'de. Bu çözüm süreci olmayacak aslında. HDP muhatap alınmayacak, PKK muhatap alınmayacak ama bir istişare süreci olacak diye açıklıyorlar o meseleyi. Ki başbakan önümüzdeki dönemde her cuma Güneydoğu'da bir ilde kılacağım, gerekirse orada gece kalacağım. Gibi toplum örgütleriyle bir araya geleceğim, insanlarla istişare edeceğim. Ve bu süreci biz doğrudan halkla yürüteceğiz diyor. Onun bir sonucu, yani şurada Cizre'de, Silopi'de artık evler yerle bir olduğu için oraya yeni bir şey yapmak lazım. Yani insanların barınabileceği bir hale getirmek lazım. Bu planlamanın bir sonucu ve bir benzetme. Toledo'ya benzetiyor Başbakan Davutoğlu. İspanya'da bir özerk bölgenin başşehri. Tabii bu benzetme çok konuşuldu başbakanın ağzından duyulduktan sonra. Birincisi Toledo'nun tarihi açısından çok acı çekmiş bir kent, uzmanları söylüyor. Yani bundan yakın tarihte ve uzak tarihte de aynı şekilde çok büyük direnişlere de sahne olmuş bir kent. Sur'la eşleştirmesi başbakan aynı zamanda 3 dine ev sahipliği yapan, yani hem sinagog hem kilise hem caminin bulunduğu bir kent Sur'da aynı şekilde. O nedenle bir benzetme yapıldığını düşünüyorum ben Davutoğlu tarafından ama geçmişine bakıldığında biraz Sur'un çektiği acılara da bir gönderme yapıldı. Biraz işte o özellik taleplerine de gönderme yapıldı. Ama tabii her şeyin başında öyle turistik, tarihi geçmişe sahip bir kentin ki Sur'da tarihin de bu çatışmalardan çok büyük zarar gördüğüne ilişkin endişeler var. Hatırlayacaksınız Tahir Elçi, dört ayaklı minarenin zarar görmesi üzerine basın açıklaması yaparken hayatını kaybetmişti. Bütün bunlar hesap edilerek biraz eleştirildi Davutoğlu bu benzetmesiyle. Ama benzetme tamamen üç dine ev sahipliği yapan bir kent, daracık sokaklarıyla Avrupa'nın en turistik noktalarından birisi, Sur'da niye öyle olmasın diye bir benzetmeydi. Sanıyorum biraz tarihini bilmeden yapılmış bir benzetme diye nitelendirebiliriz.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim bu haftaki değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar İsmail Bey.